Ayrım 13. Okuldan kaçma, ders asma, bunların karneye yansıma tehlikesinin önlenmesi. Bugünkü öğrencilerin ne yaptıklarını, nasıl hareket ettiklerini bilemem. Ama bundan 50-60 yıl önce okuldan kaçma olayı bizler için tehlikeli, bir o kadar da zevkli bir davranıştı. Öyle tek dersten kaçılacaksa bunun kayda değer bir yanı olmazdı. 50 dakikalık süre nerede olsa geçirilir, sonra yakalanmadan okula dönülürdü. Ama asıl okuldan kaçma denilince bundan tüm gün anlaşılırdı. Bizim lise hemen hemen akşama kadar olduğu için kaçma eyleminin gerçekleştirildiği gün gidilecek yerin babanın, akraba ve tanıdıkların görmeyecekleri emin bir saklanma köşesi olmasına dikkat edilirdi. Kış günleri gidilebilecek hemen tek yer kahvehaneydi. Bizim gözümüzde bu iş için biçilmiş kaftan Ulus'taki Santral kahvesiydi. O tarihlerde henüz iskambil kağıdı oynama izni çıkmamış olduğundan böyle yerlerin müdavimleri sadece tavla ya da bilardo oynarlardı. Bizim kuşağın bu iki oyunu da iyi bilmesi olasıdır ki bu yüzdendir. Arkadaşlarımızdan hiçbirinin babasının ya da bir yakınının çalışma saatleri içinde santrale gelmemesi bizim için bir tür kurtuluştu. Hafta içi günlerde kahvehane çok sakin olurdu. Garsonlar bizlere okul kaçağıyız diye pek hoş bakmazlardı ama hiç gürültü etmediğimiz için de fazla ses çıkarmazlardı. İçimizden oyun oynamayanlar da kışın o soğuğunda sıcak bir yer bulmuş olmanın mutluluğu içinde Arsène Lupin, Fantoma ve benzeri kitaplar okurlardı. Öğle saati gelince kurayla seçilen bir kişinin alıp getirdiği peynirli sandviçleri garsonun getirdiği sıcak çayın yanında yerdik. Akşamüstü 16 sıralarında da dışarı çıkıp otobüse binerek sanki okuldan geliyormuş gibi evlerimize dönerdik. Okuldan kaçmanın daha zevkli olduğu dönemler asıl ilkbahar günleriydi. O zamanlar da Ankara'da gidilebilecek öyle pek çok yer yoktu. Bizler de ya Dikmen ya da Keçiören gazinolarına giderdik. Bunların ikisinin de havuzlu bahçeleri vardı. Masalarımızı kesinlikle bu havuzların yanına kurdururduk. Önceleri güle oynaya birer çay ya da kahvesinde tavla partileri düzenlerdik. Sonra öğle saati gelince yemeklerimizi ısmarlardık. Bu yemeklerin hepimizin bütçesine uygun olmasına özellikle dikkat ederdik. Yalnız değişmez bir kural olarak yemek arasında tekel birası getirtir, yemeğimizi sanki büyümüş de adam olmuş gibi alkol eşliğinde yerdik. Ne var ki bu içkiler sadece bira olur, asla öyle şarap ya da rakı gibi ağır içkilere yönelmezdik. O saatlerde bu gazinoların boş olmalarının yanı sıra sık gidişimiz nedeniyle de bize ayrıcalık yapılır ve kolayca bulunamayan siyah tekel birası getirtilirdi. Yemekten sonra da çoğumuz bol şekerli birer kahve içerdik. Böylece kendimizi daha o sıralarda adam akıllı büyümüş hissederdik. Okuldan kaçmalara, yakalanma olasılığının dışında bir de eşin karne üzerinde anlaşılması tehlikesi vardı. Zaten karne notları bazı öğrencilerde bugünkü TOTO değerlendirmelerine benzediğinden bir sürü kırık not yetmezmiş gibi bir de devamsızlık günlerinin açıklamasını yapmak zorunluluğu doğardı. Hemen her şey gibi elbette bunun da çaresi vardı. O çare kırtasiyecilerde satılır ama öyle hepsinde de bulunmazdı. Zaten kentte kitap ve kırtasiye satan yerler de bugünkü gibi çok değildi. Ulus'ta Atatürk Bulvarı'na girişte Bankalar Caddesi de denilen kesimde sağlı sollu salaş dükkanlar sıralıydı. Hemen sağ başta köşedeki fotoğrafçının yanında yer alan küçük dükkan sadece kırtasiye malzemesi satardı. Sahibi miydi, kiracısı mıydı ya da hiçbiri değil de sadece tezgahtarı mıydı pek belli olmayan genç, esmer biri dükkanda bulunurdu. Son derece güzel Fransızcası vardı. Kaç kez bu genç adamın telefonda çok akıcı olarak bu dili konuştuğunu duymuştum. Bir ara bu dükkanın vitrininde bir televizyon cihazı sergilenmiş, üzerine de bedelinin o yıllar için gerçekten de çok yüksek bir rakam olan 500 lira olduğunu gösteren bir etiket iliştirilmişti. O zamanlar televizyonun çalışması bir yana, cihazın görülmesi bile olanak dışıydı. Ülkede neden sonra teknik üniversite olanaklarıyla ilk istasyon kurulacak ve birçok kişi gibi ben de Beyoğlu'nda bazı dükkanların vitrinlerinde televizyon seyretme şansına erecektim. 1940'lı yıllarda sadece Amerika'da televizyon yayınlarının yapıldığı duyulmaktaydı. İşte bu nedenle Ankara'dakini de kim getirmişse belki de bir aklı havada alır da salonuna gelen gidene gösteriş yapar diye satılmak üzere o küçük dükkana bırakmıştı. Aynı sırada birkaç dükkan açılınca Akbay'a gelinirdi. Burası kitap evi olmanın dışında iki özellik daha taşırdı. Birincisi kedi amblemli kitaplarda tanınmış yazarların romanlarını basması, ikincisi de İstanbul'dan kente gelen tüm gazetelerin, dergilerin Ankara başbayiliğini yapması. Merkez Bankası'na doğru yüründüğünde Çiçekçi Sabuncakis'in hemen yanında Haşet Kitap Evi vardı. Burada Türkçe kitaplar çok az bulunurdu. Asıl Fransızca kitap, dergi ve gazete satılırdı. Hatta bunların Fransa'ya ısmarlanması olanağı bile vardı. Burada da yıllardan beri uzun burunlu, zayıf bir Musevi tezgahtar çalışırdı. Son derece efendi olan bu kişi, aranıp da bulunamayan nice yayını nasıl yapar ederse İstanbul'dan, hatta Paris'ten getirtir ve meraklı müşterisine verirdi. Karşı kıyıda yine o salaş dükkanlar arasında biri Berkalp, öbürü de Milli Eğitim Kütüphanesi olmak üzere bu işle uğraşan iki dükkan daha bulunmaktaydı. İçlerinden sadece Berkalp kırtasiyede satardı. Kasasında 1950'li yılların sonu ya da 1960'ların hemen başlarında nörolojik bir hastalıktan vefat eden yaşlı babacan biri otururdu. Ulus da karnede düzeltme yapmak için gerekli olan bu maddeyi satan başka bir dükkan daha yoktu. Eğer aranan şey buralarda bulunamazsa bir de Kızılay'daki daha küçük kitapçılara bakılması düşünülebilirdi. Sıhhiye'den Kızılay'a kadar giderken halkın bekarlar kaldırımı dediği sol kıyıda, bugünkü Zafer Çarşısı'nı geçtikten sonra yine hem kitap hem kırtasiye malzemesi satan Akay ile Şencan kitap evleri de yer almaktaydı. Yıllarca Yenişehir'de sadece bu ikisi vardı. Karşı kıyıdaki Tümen kitap evi ise çok daha sonra açılacaktı. İşte bunların herhangi birinden sağlanan küçük bir şişedeki sıvıdan çok az miktarda kullanılarak kırık notlar silinir, yarı yıl tatili bittiğinde de yine aynı işlem yinelenerek gerçek notlar yerine yazılır ve karne veliye imza atılmış olarak okul yönetimine geri verilirdi. Ancak bu iş her zaman istendiği gibi yürümez, bazen de türlü aksiliklerle karşılaşıldığı olurdu. Örneğin 7. sınıfı okurken öğrenciler arasında Aydoğan adlı bir çocuk vardı. Birinci dönem karnesini aldığımızda onun notları hep birdi. Hatta resim, müzik ve beden terbiyesi notları da öyleydi. Yani ilaç niyetine bir tane olsun iki ya da üç yoktu. Aydoğan tıpkı 6. sınıfta olduğu gibi 7. sınıfı da ikinci kez okumaktaydı. Bu durumda 8. sınıfa geçme olasılığı yoktu. Bunu kendi de biliyordu ama babasına nasıl anlatabilirdi ki? Bizden şu meşhur ilacı istedi, birlerin çengellerini silip tümünü yedi yaptı. O dönemde karne dağıtımı ardından 15 günlük dinlenceye girilirdi. Okulun açıldığı gün Aydoğan'ı gördük. Aceleyle yanımıza geldi. İlacı istedi, yedileri silip yine bir yaptı ve karneyi o acıklı haliyle okul yönetimine geri verdi. Haftanın öbür günleri Aydoğan okula gelmedi. Aramızda konuştuğumuzda çocuğun hastalanmış olabileceğini düşündük. Ertesi hafta geldiğinde ise yüzü gözü çürükler içindeydi. Meğer Aydoğan babasına karnesini gösterip ondan beğeni sözleri söylemesini beklerken anlamsız bir yüzle soğuk bir sesin "ver o karneyi bana" dediğini duyunca hiç kuşkulanmamış. O sırada hava alacakaranlıkmış ve henüz elektrikler yanmamış. Ama babası geceyi beklemiş, ondan sonra notları pertavsızla incelemiş ve karneyi Aydoğan'a geri vermiş. Dinlencenin bitip okulun açıldığı gün müdür muavininden asıl notları öğrenmiş. O akşam evde tam bir fırtına esmiş. Baba eline ne geçirdiyse oğlunu amansızca dövmüş. Zavallı çocuk okula gelmediği günleri hep yatakta geçirmiş. Aydoğan ikinci dönemde büyük bir ilerleme göstererek resim, müzik ve beden terbiyesi notlarını 5'e çıkarmayı başarmış, göstermiş ama öbür dersler yine 1 olarak kalmıştı. Ders yılı sonunda 3. karneyi aldığımızda okul Aydoğan'a belge vererek okuldan uzaklaştırdı. Arkadaşımızı birkaç yıl görmedik. Sonra Maltepe'de kuru temizleme atölyesi açtığında karşılaştık. Yazık ki işleri orada da iyi gitmedi. Dükkanı kapattı ve kim bilir nereye gitti. Pul koleksiyonculuğu, Ankara ile ilgili ilk pullar. O yıllarda benim pul biriktirme merakım olasıdır ki babamın koleksiyonunu göre göre olmuştur. O ortaokul döneminde harçlıklarımla Atatürk, Barbaros Hayrettin, Namık Kemal ve benzeri seriler almış ve küçük de olsa güzel bir defter meydana getirmiştim. 1940'lı yıllarda Atatürk Bulvarı'nda sonradan Evliler Kaldırımı adı takılacak olan kıyıda, Kızılay Genel Merkezi ile Özen Pastanesi arasında bir pulcu Ertuğrul vardı. Bu kişi Yenişehir'in tek pulcusuydu. Çok kazıkçı olduğu söylenirdi ama öyle olsun ya da olmasın ben tüm pullarımı ondan alırdım. Bu adamın ıskarta pul verdiğine, müşterilerini bu yolla kazıkladığına hiç tanık olmadım. Bu tutumun fiyat bakımından kazıkçı etiketiyle tanınmaktan çok daha önemli olduğuna her zaman inanmışımdır. Bir gün küçük servetimi Ertuğrul'a götürdüm ve kaç para edeceğini öğrenmek istedim. Müşterisi olduğumu, tüm pullarımı ondan aldığımı bildiği halde yine de uzun bir incelemeden sonra eğer istersem defterime 15 lira vereceğini söyledi. Böylece servetimi öğrenmiş oldum ki bu tarihlerde 15 lira iyi bir paraydı. Ortaokulda okuduğum sırada Atatürk Lisesi'nin kapıları sabahtan kilitlenir ve ancak etüt sonu açılırdı. Bir gün şiddetle paraya gereksinimim oldu. ve ben bu 15 liralık servetimi aynı sınıfta okuduğumuz ve sonradan Adalet Partisi'nden Ankara milletvekili ya da senatörü olacak olan YK'ya 2,5 liraya sattım. Bu olay benim pul toplama merakımın sonu oldu. Bugün bakıyorum da o defterde Ankara ile ilgili pullar, seriler yoktu. Eğer onlar da olsalardı Ertuğrul 15 lira yerine kesinlikle daha yüksek bir fiyat önerecekti. Bilindiği gibi Cumhuriyet döneminde PTT yönetimi geçmişten bu yana ülkenin her önemli gününde ya eski pullara sürşarj uygulayarak ya da yeni seriler çıkararak üzerine düşen anma görevini yerine getirmiştir. Sözer ve Taş Baskısından Tif Durağı kadar pullarla son yüzyılın hikayesi. Hayat Tarih Mecmuası sayfa 68-69 1965. Aynı tutum Ankara'nın önemli günlerinde de gösterilmiştir. Örneğin Ankara-İstanbul arasında uçakla ilk posta ulaşımı gerçekleştirildiğinde PTT yönetimi daha önce çıkartılmış türlü pullara birer uçak resmiyle sürşarj yapmıştır. Aynı şekilde 1938 Kasım'ında Atatürk'ün ölümü nedeniyle bu kez de 1931 tarihli bir seri Atatürk pulu üzerine siyah bant çekerek ulusal mateme katılmıştır. Bu iki sürşarj örneğinden başka doğrudan basılıp çıkartılmış pullar da vardır. Örneğin 10 Kasım 1953'te Atatürk'ün cenazesinin Etnografya Müzesi'nden alınarak Anıtkabir'e götürülüşü nedeniyle 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin değişik renklerde resmini içeren 2 pulluk bir anma serisiyle 29 Ekim 1961'de 3. Türkiye Büyük Millet Meclisi binasının kullanıma açılışı nedeniyle çıkartılmış bir seri anma pulu vardır. Lise yılları. 1944-1945 öğrenim döneminde o zamana kadar orta kısmında okuduğum Atatürk Lisesi'nin ikinci bölümüne kaydoldum. Burada 3 yıl birbiri ardına büyük olaylar gerçekleşmeden geçip gitti. Diyebilirim ki kayda değer tek olay bu sırada 2. Dünya Savaşı'nın sona ermesi ve bizim müttefikler yanında yer alabilmek için Almanya'ya savaş ilan etmemizdi. Halk önce fiilen savaşa giriyoruz sanarak büyük bir korkuya kapılmış ama sonradan bunun bir formalite olduğunu öğrenince rahatlamıştı. Bu taktiğimiz o zamanki Dışişleri Bakanı Necmettin Sadak'la San Francisco Konferansı'na katılmamızı sağlamıştı. Tüm dünya gibi Almanya'da bu savaş ilanının dediğim gibi bir formalitenin yerine getirilmesinden ibaret olduğunu anlamıştı. Bu 3 yılın en güzel günleri son sınıfta geçti. Daha ileriki yıllarda Ankara Tıp Fakültesi 1953 yılı mezunları henüz 3. sınıfın yarı yıl tarihinde İstanbul'a gidip Vali Ordinarius Profesör Fahrettin Kerim Gökay'ı ziyaret ettiklerinde ondan şu sözü duyacaklardı. Eğer şu anatomi dersi olmasa tıbbiyeyi yeniden okurdum. İşte aynı hesap ben de diyebilirim ki aynı hocalar ve öğrencilerle lise son sınıfı bir hatta birkaç kez daha okumaya her zaman hazır olmuşumdur. Bunda herhalde o yıl okulda misafir oluşun büyük etkisi olsa gerektir. Yoksa genelde orta öğretim yıllarında öğretmen, öğrenci ve öğrenciler arası ilişkiler her zaman iyi olmuştur diyebilirim. Eğer birincisinde aksamalar olmuşsa bunun her zaman öğrencinin dersini iyi çalışmamış olmasından, ikincisinde ise delikanlıktan ileri geldiğini rahatlıkla söyleyebilirim. Okul yaşantısında gerçekleşmiş olaylar arasında hemen aklıma gelen şu örnek buna oldukça iyi bir kanıt sayılabilir kanısındayım. Lise 2. sınıfta cebir ve geometri derslerimize giren ve boksör adı takılmış olan matematik hocası kızdığı zaman öğrencilerine yumruk atmasıyla tanınmıştı. Bir derste bana da bu piyango çıkmıştı. Ne var ki ben gözlüklüydüm ve böyle birini yumruklamak tehlikeli olabilirdi. Onun için kızgınlıkla bağırmıştı, "Çıkar gözlüğünü." Bense başıma geleceğini bildiğimden "Hayır," demiştim. "Vuracaksanız gözlüklüyken vurun." O günü dayak yemeden atlattım ama hoca bunun acısını bir başka türlü çıkardı. O lise 2'nin müfredatında yer alan logaritma konusunu ben hiç anlamamıştım. Hoca da bunun farkındaydı. Onun için derse her girişte, dersin cebir ya da geometri olmasının hiç önemi olmadan, çantasını kürküsüye bırakır bırakmaz, benden ya da bir başka öğrenciden bir logaritma kitabı bulur, herhangi bir sayının üzerini parmağıyla kapatıp, bunun logaritmasının kaç olduğunu sorardı. Bense bilemediğimden susardım. Bunun üzerine hoca da kürsüye gider, çantasından siyah kaplı not defterini çıkartır ve 1341 Necat Akgün'ün hanesine hemen 1 yazardı. O notun neden 0 değil de 1 olduğunu bugün de çözebilmiş değilim. Yıl sonu geldiğinde hoca beni bir kez daha cezalandırmayı unutmadı. Okulun tatile girmesinden bir gün önce bana bir ödev verdi. Geometri kitabındaki tüm şekilleri temiz bir kağıda çizmemi ve ertesi günkü dersi, yılın son ders günü oluyordu, getirmemi istedi. Bütün gece uyumasam bile bunu başarmama olanak yoktu. Kaldı ki hiçbir zaman düzgün bir çizgi çizememişimdir. Bunu bilen arkadaşlardan çizgisi iyi olanlar hemen toplanıp şekilleri aralarında paylaştılar ve ertesi günü çizdiklerini getirip bana verdiler. Ben de hocaya götürüp sanki hepsini ben çizmişim gibi gösterdim. Hoca bunları tek tek inceledi, hafifçe gülümsedi ve ödevi yapılmış kabul etti. Bunları benim hazırlamadığımı, başkalarının yardımcı olduğunu elbette anladı ama ses çıkarmadı. O yılın sınıf geçme notunu verirken belki bir kez daha gülümsemiştir. 1947 yılı sonbaharında ortaöğretim bitti ve olgunluk sınavlarını iyi dereceyle vererek yüksek öğrenime devam hakkı kazandım. Yüksek öğrenim yılları. Uzun bir öğrenim alanını seçmem, çok yıllar sonra emekliliğimde bile yakamı bırakmayan bir meslekle haşır neşir olmama yol açtı. Yıllar boyunca sürecek ve hiç bitmeyecek olan bir öğrenim hayatıyla ilgili anlatılabilecek o kadar çok şey olmasına karşın başkalarının sırrını açıklamama olanak vermeyen bir anlayıştan dolayı onlardan burada söz edemeyeceğimin bilinmesini isterim. Politikayla ilgi. Yaşamım boyunca politikayla ilgilenişim ülkede yaşanan olayları izlemekten ve 4 yılda bir de oy vermekten ileri gitmemiştir. Ne var ki her dönemin daha başlarında yapmış olduğum tercihin yanlışlığını görmüş, sonunda da sandığa gitmekle beraber geçersiz oy vermeye başlamışımdır. Oy vermenin vatandaşlık görevi olduğuna hiçbir zaman inanmamış, bu sözlerin seçilmek istenen kişilerce halkın oy kullanmaya özendirilmesi amacını taşıdığını kabul etmişimdir. İstediği zaman üyesi bulunduğu partiden ayrılıp tümüyle zıttı bir başka partiye rahatça geçebilen insanların oluşturdukları sistem bana hiçbir zaman hoş görünmemiştir. Bununla beraber yaşamım sırasında tanık olduğum bazı olaylar da vardır. Örneğin 14 Mayıs 1950 seçimlerinde Demokrat Parti ezici bir çoğunlukla meclise geldiğinde ben henüz 22 yaşındaydım. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin toplanarak Celal Bayar'ı Cumhurbaşkanı seçtiği, ancak bu seçimden sonra İsmet İnönü'nün salt bir milletvekili sıfatıyla meclise geldiği gün, sonradan Cento binası olan 2. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin karşısındaki Ankara Palası'nın merdivenlerinde birbirlerini hiç tanımayan 30-40 kişi toplanmıştık. Bir ara mecliste İstiklal Marşı çalınmaya başladı. Dışarıdaki o toplulukta sadece 3 kişi, genç bir gazeteci, kasketli bir adam ve ben marşı sonuna kadar söyledik. Bu katılım benim için yeni bir Türkiye'nin doğmakta olduğu inanışını göstermesi bakımından büyük bir önem taşımaktadır. Oysa kısa sürede seçimi yitirmiş çiçeği burnunda bir politikacı durumuna gelen Sadık Aldoğan Paşa, eski tas eski hamam, sadece tellaklar değişti diyerek yeni durumun kendine göre bir değerlendirmesini yapmıştı. 1950'den sonrası da bende duş kırıklığıyla geçmiş, hatta 27 Mayıs 1960 olayında Ankara'yı sarmış olan o coşkulu havanın da bekleneni vermediğini görmüştüm. İlk gün Ankara'da sokağa çıkma yasağına karşın halk, yüksek öğrenim gençleri ve gençler evlerinden sokaklara fırlamışlar, hele 17'den sonra yaya olarak ya da otomobiller, kamyonetler ve kamyonlara doluşarak Kızılay-Çankaya arasında coşkuyla haykırarak, sürekli korna çalarak dolaşıp durmuşlar, olayı kutlamışlardı. Ertesi günde halk ve yüksek öğrenim hocaları Anıtkabir'e giderek Atatürk'ün önünde eğilmişler, çelenkler koymuşlar, bağlılıklarını yinelemişlerdi. Bu coşkulu hal, yazık ki kısa sürmüş, yapılanın umulanıvermediği kısa sürede ortaya çıkmıştı. Daha sonra 1970 ve 80 yıllarında da beklediğim demokrasiyi bulamayışım, beni iyiden iyiye karamsarlığa götürerek umudumun ancak çok sonraki yıllarda gerçekleşebileceği düşüncesine kapılmama neden olmuştur. Geleceğin Ankara'sı nasıl olmalıdır? Bu ikinci Ankara kitabımla yıllarımı geçirdiğim bu kentle ilgili olarak gördüklerimi, yaşadıklarımı, okuduklarımı artık yazıp tamamladığım kanısındayım. Eğer gençler yazdıklarımı okuyacak olurlarsa, geçmiş ile günümüzün karşılaştırıldığı bazı bölümleri, hele eleştiri içeren satırları beğenmeyecekler, geçmişi özlemle alışım onlara gerçekçi gelmeyecektir. Her yaşlının yaptığı gibi doğal olarak benim de aynı hataya düştüğüm yargısında bulunacaklardır. Oysa anlattıklarımın hiçbiri düş ürünü değildir. O zamanlar öyleydi, bugün böyle. Dikkat edilirse geçmişin daha iyi olduğunu ileri süren her satırda yaşıtlarımı hakem olarak gösterdim. Gençler isterlerse bir kez olsun tarafsız bir tutumla onları da dinlesinler. Haklı olduğumu göreceklerdir. Ankara'nın tarihinde İsa'dan sonra 1. ve 2. yüzyıllar nasıl parlak geçmişse 1923-1938 yılları da öyledir. 1938'den sonra ise bu 15 yıla hakim olan anlayış 1950'ye kadar azalarak sürmüş ama ondan sonrası artık hep düşüş olmuştur. Bu görüşe karşı çıkanlar olabilir ama onlar uygarlık ile teknolojik gelişimi birbirine karıştırmamalıdırlar. Elbette ki o ilk 15 yılın teknolojik açıdan yeterli olduğu söylenemez. Buna karşılık kimse teknolojik olanaklardan alabildiğine yararlandığımız bu 2000'li yılların da yeterince uygarlık içerdiğini iddia edemez. Çünkü öncelikle otomobillerden geçilmeyen ara sokaklara, yağmur yağınca döşeme taşlarının altında toplanan suların insanlara haince tuzaklar kurdukları kaldırımlara, gittikçe bahçesizleşen, yüksek ve artık tam bir kaos olarak adlandırılan o birbirine uymayan, yakışmayan apartmanlar karmaşasına, caddeye bakan balkonların nasıl depo olarak kullanıldıklarına, bırakın ara sokakları, hatta caddelerin bile döner kokularından artık geçilmez olduklarına, kaldırımlardaki izmarit ve balgam pisliklerine bakılırsa, geçmişte rastlanmayan bu tablolar karşısında ister istemez bana hak verilecektir. Elbette ki bu söylediklerimin hepsi de tüm gençlere yönelik değildir. Ama bir bölüm var ki onlar için bu yazdıklarım sivrisineğin sazı gibi gelecektir. Onlardan bir örnek vermek gerekirse sadece kendi bildiklerinin doğru olduğunu sanan, gerçeğin söylenmesi halinde verilecek bir yanıtı olmadığından sadece ironik bir gülüşle karşılık veren, değil kitap, gazete bile okumayan, otobüse bindiğim zaman her seferinde benimle göz göze gelmemek için uyuma taklidi yapan ya da başını sürekli pencereden dışarı çevirip görmezlikten gelirken boynu tutulan bir kısım gençleri gösterebilirim. Ankara'nın geleceği nasıl olabilir? Bugünün anlayışıyla büyük teknik olanaklara sahip ama gittikçe daha pis ve çirkin bir kent olur. Caddelerde o ahenksiz ve de yararsız üst geçitlerle, gittikçe daha tıkanan ve bunun için bir çarede bulunamayan trafiğiyle, kaldırımlardaki balgamlarla, atılmış kağıt parçalarıyla birbirini izleyen aynı anlayıştaki belediye başkanlarıyla büyük ama aynı oranda da beğenilmeyecek bir kent olup çıkar. Gittikçe çirkin bir şekilde ve sözüm ona yeşillenen, çoğunlukla da beton yığınları oluşturan bir başkent görünümü alır. Kentleşmeden önce kendine göre bir şey anlayan belediye başkanları nasıl İstanbul'u, Boğaz'ı yüksek, çirkin binalarla berbat ettilerse, yoktan var olan Ankara'yı da kısa sürede aynı düşüncelerle o hale getirdiler. Bunların sadece Ankara'ya özgü olmadığını, her kent için geçerli olduğunu söyleyenler çıkacaktır. Doğrudur, yalnız sadece yerli değil, yabancı yazarlarında vurguladıkları gibi Ankara ülkenin öncüsüdür. Burada olanlar her yere yansır. İnsanlar, yönetimler başkenti her zaman kendilerine örnek olarak alırlar. Ben inanıyorum ki Ankara düzelirse ülkedeki tüm iller, ilçeler, bucaklar hatta köyler bile ona ayak uyduracaklardır. Bir zamanlar Ankara'ya yeni bir simge aranmış, halen Sıhhiye'deki Hitit yapıtını kaldırarak oraya başkasını koymak istemişlerdir. Açıkça bilinmektedir ki Hititler döneminde bugünkü Ankara'nın yerinde bir kent yoktur. Bu nedenle de bugüne kadar bütün aramalara karşın o toprak altında o dönemle ilgili bir bulguya rastlanmamıştır. Hem zaten Ankara'nın kuruluşu Hititlerden sonraki bir dönem olarak bir Filik söylencesine, Kral Midas'ın bir düşüne bağlanmaktadır. Bu yakıştırma doğruysa kentte Hititlerle ilgili bir buluntuya rastlamak olanağının olmaması doğaldır. O zaman da bir Hitit yapıtını alıp Ankara'nın simgesi olarak sunmak yerinde bir hareket olamaz. Buna karşılık kent olmasa da bu toprakların üzerinde Hititlerin yaşadığı dikkate alınırsa simge olmaması için de bir neden gösterilemez. Ancak bugün bazı politikacıların gerçeğin yönünü değiştirmek istedikleri yönündeki çabalarının amacı bu değildir. Onların dikkate almak istedikleri Türk-İslam dönemlerinin Ankara'ya simge olabilecek bir yapıtını bulup kullanmaktır. Ancak gerek Selçuklular, gerekse Ahiler bu kentte camiden, mescitten ve türbeden başka bir şey yapmamışlardır. Osmanlı döneminden kalanlar da hepsi Fatih'in sadrazamlarından Mahmud Paşa'nın yaptırdığı bir bedesten, bir han ile yine birkaç cami ve türbeden ibarettir. Ya da belki bir şeyler yapmışlardır da onlar günümüze kadar gelememiştir. O nedenle simge olarak anılan dönemlere ait bir yapıttan söz etmek olanaksızdır. Geçmişte yöneticiler ne zaman yapıldığı hala tartışmalı olan, birçok kişiye göre Filikler döneminde yapıldığı ileri sürülen kalenin kent simgesi olmasını istemişler ama bir süre sonra yönetime gelenler bu yapının militarist bir görüşü yansıttığını ileri sürerek daha geçmiş bir dönemle ilgili başka bir buluntuyu onun yerine simge olarak koymuşlardır. Aslına bakılacak olursa burada önemli olan doğrudan Ankara ile ilgili bir yapıtın kullanılmasıdır. Her iş başına gelen yönetici eski yapılanları kendi kafasına göre değiştirmeye kalkarsa asıl yapması gereken işleri savsaklamış olur. Zamanın başbakanı Bülent Ecevit'e dayandırılan şu sözlerin hiç değilse büyük bir bölümü bu konuya eğilişimin doğru olduğunu göstermektedir. Eğer Hitit güneşini değiştirirseniz daha sonra ardından gelecek gelişmeler korkutucu olabilir. Cumhuriyet Gazetesi Varlık Mecmuası Sayfa 3 1933. Anımsanacağı üzere herhalde tasarımcısından başka kimsenin beğenmediğini sandığım o kulenin bir ara Ankara'nın simgesi olmasını isteyenler de çıkmıştı. Bereket bu düşünceye kimse sıcak bakmadı da kent böyle bir karardan kurtuldu. Şimdiki yerel yönetimin bir tarihte burayı satışa çıkarması bazı çevrelerde yersiz gürültülere neden olmuştur. İster belediyenin elinde kalsın, ister dükkan özel teşebbüse satılsın hiçbir anlam taşımaz. Önemli olan Ankara'yı oranın temsil edip edemeyeceğidir ki bence görünümlüğüyle de temsil edemez. Son 50 yılda yapılan birçok şeye yönelttiğim eleştiriler konusunda aynı dönemle ilgili olarak gerek dış gerekse iç basında çıkmış birçok yazı hep beni destekler niteliktedir. Bunlardan 3 örneğe değinmenin yerinde olacağı kanısındayım. Birincisi nefis bir nostalji örneği olan Boğaziçi Mehtapları'nın yazarı A. Şinasi Hisar'ın 15 Ağustos 1933 tarihli Varlık Dergisi'nde yayımlanmış Ankara'nın Güzellikleri başlıklı ve Cumhuriyet'in 10. yılında Ankara'nın durumundan söz eden makalesidir. İkincisi tanıtmaya gerek görmediğim büyük gazeteci ve araştırmacı Uğur Mumcu'nun Ankara Belediye Dergisi'nde çıkmış olan Ankara'nın geçmişte nasıl olduğuna, bundan 9 yıl önce de ne duruma geldiğine kısaca değindiği bir söyleşidir. Üçüncü de yine değerli bir gazeteci yazar Mehmet Kemal'in 17 Ağustos 1996 tarihli Cumhuriyet Gazetesi'nde Sensiz Geçen Zaman adıyla yayımlanan ve aynı şekilde geçmişteki Ankara ile kentin yakın tarihteki durumunu açıklayan bir köşe yazısıdır. Abdülhak Şinasi Hisar az önce söze edilen yazısında başkentin Cumhuriyet'in ilk 10 yılında nasıl geliştiğini açıklamaya çalışmıştır. Önce tepesinde bir kalenin yer aldığı dağın eteklerine doğru yayılan eski kente, sonra da gittikçe yeniye dönüşen mahallelere değinmiş ve Efkaf Mahallesi, Cebeci, Hacı Bayram, İsmet Paşa, Dağ Mahalleleri, Keçiören, Etlik, Gazi Orman Çiftliği, Yenişehir, Kavaklıdere, Çankaya, Dikmen adlarını vermiştir. Yazar kentteki yerleşim düzenine de göz atmış ve Avrupalıların eskiden bir İslam kentini ellerine geçirdiklerinde derhal onun yanına adeta bir kent inşa ettiklerini, bu kez ise aynı olayı bizim yaptığımızı anlatmıştır. Bu işi nasıl bir coşkuyla yaptığımızı da yabancılara değil kendi kişilerimize sormak gerektiğinden söz etmiştir. Bir kente gelen yabancının öncelikle konfor, daha sonra da tarihi güzellikler ve eski yapıtlar aradıklarına dikkat çekmiş ve bunları artık Ankara'da rastlanabildiğinden söz etmiştir. Hisar A.Ş. Ankara'nın Güzellikleri, Varlık Mecmuası, sayfa 3, 1933. Usta araştırmacı ve yazar Uğur Mumcu'nun da Ben Bir Ankaralıyım adlı söyleşisinde başkent Ankara'nın ülkeler rastlanan genel anlamdaki yozlaşmadan en çok pay alan kentlerden biri olduğundan, geçmişte gerçek bir Avrupa kentiyken şimdi nasıl arabesk bir şehir haline döndüğünden söz edişi 1993 yılına rastlamaktadır. Aradan geçen yıllarda dikkate alınırsa denebilir ki bu süre içinde Ankara o güne göre çok daha arabeskleşmiştir. Büyük bir açık yüreklilikle kabul etmek gerekir ki Ankara bugün artık gerçek bir Avrupa kenti değildir. Hekimoğlu M. Başkent Günleri, İstanbul 1990. Zamanında öngörülen önlemler yavaş yavaş kaldırılmıştır. Yazarın önce haklı olarak sözünü ettiği üzere bir takım kurumlara ayrılan, parçalarla bölünen bölgelerle 100 bin kişilik bir Ankara'da düşünülen ayrılan yeşil sahalara bakın, 3 milyonluk Ankara'daki yeşil alanlara bakın demesi elbette boşuna değildir. Yazar eskilerin çok iyi anımsayacakları bir yere de değinmiştir. Gardan çıkıldığında tam karşıya rastlayan, Ulus'tan Bahçeli Evlere, Maltepe'ye giden araçların sağa saptıkları köşede, çukura kalmış güzel bir bahçe içinde atış poligonu vardı. O zamanlarda burası bir kebap salonu gibi işlemezdi. Ama yer ve çalışma bakımından Ankara'ya yük olmamıştı. 1950'den sonra gelenler yeşillikler içindeki bu binayı başkente çok gördüler ve yıktılar. Mumcu aynı söyleşide 2. Türkiye Büyük Millet Meclisi bahçesinden de söz etmiştir. Buranın devletin en önemli binası olmasına karşılık bahçesinin halka açık olduğunu o da vurgulamıştır. Oysa bugün orası halka kapalıdır. Hiç değilse şimdi orada çalışanlar örneğin öğle tatilinde bir tür terk edilmiş o güzelim bahçeden, kaskatlı havuzundan yararlanıyorlar mı bilemiyorum. Yazar bu söyleşisinde o zamanki Maliye Bakanlığı'nın arka bahçesinde, Gençlik Parkı'ndan, Gazi Osman Çiftliği'nden ve kısacası bugün bir kenara itilmiş, hemen tümüyle değişmiş yerler ve köşelerden de söz etmiştir. Hisar Ayşe, Ankara'nın Güzellikleri, Varlık Mecmuası, sayfa 3, 1933. Yine büyük yazarlardan Mehmet Kemal, Cumhuriyet Gazetesi'nde yayımlanan Sensiz Geçen Zaman adlı köşe yazısında şimdiki Ankara'da ne üç nal var, ne Şükran, ne Posta Caddesi'nin koltuk içki evleri, ne de Kızılırmak Kıraathanesi diyor. Başkentin gittikçe hacı yağı kokmakta olduğuna değiniyor. Artık o eski sayılacak Cumhuriyet dönemi Ankara'sındaki sokakların, bahçelerin, aş evlerinin, parkların ve içki evlerinin kalmadığını, insanların toplumsal yaşamın bir parçası olarak yazar çizerlerinin buluşup edebiyat tartışmaları yaptıkları, dünyayı bin kez bozar, yeniden düzenlerlerdi örneklerinden bugün hiç kalmadığından söz etmiştir. Uğur Mumcu ile yapılan bir söyleşi, Ankara Dergisi, Cilt 2, Sayfa 5, 1993. Son olarak da geleceğin Ankara'sı nasıl olsun diye kendi kendime soruyorum. Şu küçük kitabı sonuna kadar okumak sabrını gösterenler elbette ki bunun yanıtını orada bulmuşlardır. Ama ben burada bir kez daha vurgulamak istiyorum. Öncelikle yerlere kağıt, çöp ve benzerlerinin atılmadığı temiz, siren, klakson, bağırışmaların olmadığı sessiz, insanların çok daha terbiyeli, saygılı olduğu, kentleşmede teknolojik koşulların yanında çok değil, biraz da zevkle yer verilmiş bir kent olmasını, örneğin Ulus'taki İsmet Paşa Mahallesi gibi semtlerin dışında bazı okul ya da konut olarak kullanılmış yapıların ya da molozlarının tamamen kaldırılıp temizlendiği, kısacası Cumhuriyet'in başkentine layık bir Ankara haline getirilmesini istiyorum. Kitabın sonu, 23 Aralık 2008, sayfa 138.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi 0212 417 2546 0212 417 1925 Körler Bölümü @ibb.gov.tr